Ayrım 25.
Yanında Fedoseyev'le Levin vardı. Şişe dedikleri de bira şişeleriydi. Fedoseyev alay etmeye niyetlendi. Bir istakozumuz eksik. Levin ana avrat söverek karşılık verdi. Lukutin susuyordu. Bir şey düşünmüyor, bütün dikkatiyle boşluğu gözlüyordu. Ne kadar zamandır bu çukurdaydılar? Lukutin saatine baktı ama hiçbir şey aklında kalmıyordu. Görmediği halde baştaki tankın yaklaştığını duydu. Gürültü ve gıcırtı gitgide daha yakından geliyordu. Lukutin iyice büzüldü. Isırganlar yüzünü dalıyordu. Bulundukları yerde bir dönemeç vardı. Tank yavaşladı. Bir Alman başını çıkardı tepesinden. Bir subaydı galiba. Lukutin doğruldu, şişeyi fırlattı. Görüşü bulandı, bir şey göremedi. Ateş ediliyordu. Lukutin yine yere yapıştı. Korkmuyordu. Akşama Temen Zagiç, üçünüze de nişan verilmesini önereceğim dediğinde yeniden korkmaya başladı. Lukutin ancak o an kendini toplayabildi. Alman'ın somurtuk, zayıf yüzünü hatırladı. Sanki dişlerini gıcırdatarak yaklaşan ölümün ta kendisiydi. İnsanın kaderci olası geliyordu. Alın yazısıyla tek mi çift mi oynamaktan başka şey değildi bu. Garip ve çok ürkütücü bir şeydi ama. Emir alırsam yarın yine ilerleyecek, yine ısırganların arasında bekleyeceğim. Bu oyundan kimse kazançlı çıkmaz. Aslında çıkar, biz kazanacağız. İleride daha çok topumuz, hem iyi topumuz olacak. Şimdilik şişeden başka şeyimiz yok. Bira şişeleri, çok matrak. Fedoseyev şaşırıp kaldı. Herkesin eski usul terbiyesiyle dalga geçtiği Lukutin, yolun ortasına dikilmiş ana avrat sövüyordu. Oradan geçen iki ulaştırma erinin ağzı açık kaldı. Ne oluyorsunuz Pavel Sergeyeviç? Lukutin utandı, gülümsedi. Hiç, savaşıyoruz. Savaş erkek işidir diyordu Kana. Leo'yu mutlaka öldürdüler. Şimdi Osip gidecek. O durumu anlıyor, başkalarına da anlatabilir. İyi ama sana ne oluyor? Sen ne karışıyorsun? Seninle uğraşmaktan çok daha başka dertler var başlarında. Cevap yerine dalgın dalgın gülümsüyordu Raya. Önce hastanede çalışmayı kaçınılmaz bir iş olarak kabul etmişti. Savaşçı bir birliğe katılmayı daha çok isterdi ama ateş etmeyi bilmiyordu. Bu durumda hastaneden başka iş kalmıyordu. Önemli olan cepheye gitmek değil miydi? Cephe neydi? Gözünün önüne getiremiyordu bir türlü. Orada bir yüreğin çarptığını duyuyordu. Oysa burada kan güç dolaşıyor, sokaklar buz kesiyor, hayat kalmıyordu hiçbirinde. Valya'nın babası Alexey Nikolayevich Stechenko, Raya'nın bir askeri hastaneyle cepheye gittiğini duyunca kızdı. Çocuksu bir romantizm bu. Ona kimsenin gerek duyduğu yok. Hem siz şuna bakın, görevini unutan bir eş, bir anne. Savaştan kısa bir süre sonra Valya'nın annesiyle babası kızlarından kısa fakat çok önemli bir mektup almışlardı. Mühendis Vlakov'la evlendiğini, çok mutlu olduğunu bildiriyordu. Felaket diyordu Antonina Petrovna, sonra da içini çekiyordu. Şimdi kocasını cepheye yollayacaklar, kimseye soluk alma fırsatı vermiyorlar. Ev işleri Antonina'nın kuşkulanmasını engelliyordu. Güç geçeceği anlaşılan kışı düşünüp un alıyordu, bulgur alıyordu, şeker alıyordu. Buna rağmen Kana'ya uğrayacak zaman buldu. Sizin yerinizde olsam Raya'nın bu sersemliği yapmasına izin vermezdim. Kana hiç cevap vermedi. Sanki Raya sözünü dinlermiş gibi Nauma da Paris'e gitmenin sersemce bir iş olduğunu söylememiş miydi? Orada öldürmüşlerdi kocasını. Osip'e de genç karısını yalnız bırakmasının doğru olmadığını hatırlattığında cevap vermek zahmetine katlanmamıştı. Kana'yı tek dinleyen küçük alaydı. Küçük ala hayattaki tek varlığıydı. Birlikte uzun geceler boyunca bu uğursuz savaşın sona ermesini bekleyeceklerdi. Neden savaşıyordu insanlar? Leo Paris'ten gelmişti. Yüzü iyiydi. Şen görünüşlü karısının fotoğrafını göstermişti. Paris'ten hoşlanıyordu demek. Osip de buradaki hayatından hoşnuttu. Almanlar da kendi ülkelerinden hoşnuttular herhalde. Almanya'da çok mal bulunduğu, sokaklarının pırıl pırıl olduğu söyleniyordu. Kiev'i ne yapacaklardı? Neden insanlar birbirini öldürme gereğini duyuyorlardı? Deliydi hepsi. Belki de Tanrı'yı unuttukları için başlarına geliyordu bir felaket. Kana bir dua hatırlamaya çalıştı. Ama sözler anlaşılmaz biçimde kafasında birbirine karışıyordu. Raya ona hastanesinden söz ediyordu. İyileştirin bizi, hepsinin hesabını görürüz diyorlar. Antonina Petrovna bağırarak konuşuyordu. Odun, en önemlisi odun. Isınacak bir şey bulamayacağız. Polonski veda etmeye geldi. Nehir donanmasındaydı. Korosten'den söz ediyordu. Almanlar durmadan saldırıyorlar. Tıpkı Naum gibi hepsi aklını kaçırmış. Geçmişinde Polonski'ye karşı ne bir eğilim ne de bir direnme göstermemiş, uykusuz geçen bir gece olmamış gibi rahatça öylesine öptü onu Raya. Gittikten sonra da düşündü. O gün kendimi toplamakla ne iyi etmişim. Şimdi onunla kendimi daha rahat hissediyorum. Ve hemen Osip'e mektup yazdı. Seni sevdiğimi, beklediğimi unutma. Osip kısa bir mektup yolladı. Raya ile annesine yazıyordu. Yarın gidiyorum. Hepimizin keyfi yerinde. Faşist saldırısı bizi gafil avladı. Ama düşman yaptığı hesaplarda yanıldı. Yenilecek. Kana kısacık mektubu tekrar tekrar okudu. Sonra Stechenko'lara uğradı. Osip düşmanı yeneceklerini söylüyor. Alexey Nikolayevich kötü kötü güldü. Böylelerini çok okuduk biz. Camlarınıza kağıt yapıştırsanız daha iyi edersiniz. Camlar patlarsa yerine koyacak şey bulamazsınız sonra. Kana'nın canı sıkılmıştı. Osip'in yazdıklarını Stechenko nereden okuyabilir? Oğlu akıllıydı. Boşuna konuşmazdı. Almanlarını yeneceklerini söylüyorsa biliyor demekti. Vera Platonova da Kana'ya geldi. Boris Termopil'de. Oradan çıkabildiğini pek sanmıyorum. Sizinkinden ne haber? Kana kadına Osip'in mektubunu okudu. Vera Platonova'nın gözleri yaşlarla doldu. Güzel yazılmış. Yeneceğiz. Doğru söylüyor. Almanları hatırlıyorum. Belki çok topları var ama yüreksiz adamlar. Oğlunuzun yazdıkları çok güzel. Yeneceğiz. Kimsenin kuşkusu olmasın. Raya da çok mert kız. Ah biz de genç olsaydık keşke. Kendilerinden başka kimsenin bulunmadığını iyice anlamak için çevresine bakındı. Sonra Kana'ya sarıldı. Birkaç damla gözyaşı dökmeye hakkımız var değil mi? Kimse bize kızmaz ya. Hastane yola çıkıyordu. Raya kızını kollarına aldı. Birden nedenini anlayamadan büyük bir korku duydu. Kendi kendine de kızdı. Artık herkes birbirinden ayrılıyordu. Kendini toplayıp Kana'yı sakin sakin öptü. Korkma dedi yaşlı kadına. Hastaneler hep cephe gerisindedir. Raya yola çıkmak üzereyken yeniden korktu. Hastaneye nasıl vardığını bilmiyordu. Her şey sise bürünmüş gibiydi. Oraya vardığında toparlandı. İştek yaşama nedeni oluverdi yine. Stechenko'nun dediği gibi çocuksu bir romantizm miydi? Hastane uzun süredir Raya'nın gözünde esrarlı bir yer olmaktan çıkmıştı. Şimdi hastanenin fenol kokusu, yatak, kanlı, irinli gazlı bez, fıçılar dolusu alçı, oturak, sürgü, haykırış, hırıltı, ilaç kokusu, ateşlerin teri ve can çekişenlerin boğulması demek olduğunu biliyordu. Evdekilerin önce şımarttıkları, ufak tefek dertlerden uzak tuttukları zayıf Raya neden burada büyük bir rahatlık duymuştu? Osip olsa iyi yetiştirilmiş olmayı neden gösterirdi? Hem haklı hem haksız olurdu böyle söylemekle. Raya faşistleri düşündükçe ürperiyordu. Ülkesini seviyor, zafere ulaşmayı istiyordu. Bütün arkadaşları, yaşıtları bu düşünceleri, bu duyguları paylaşıyorlardı. Bununla birlikte hiçbiri o incecik, belli belirsiz tarihi yaratanlarla onu bir fırtına, bir alın yazısı sayanları ayıran çizgiyi aşmayı denemiyorlardı. Raya'da hiç ortaya çıkmamış büyük bir duygu hazinesi, yolunu bulma isteği, bir eser yaratma özlemi vardı. Kocası bu duyguları yatıştıramamıştı. İşini sevememişti. Suyun taşı aşındırması gibi yüreğini kemiren düşleriyle baş başa kalıyordu. Yeteri kadar kırıtkan, yeteri kadar da içine kapanık, sıradan bir kadındı işte. Kağıtlarına bakılırsa memurdu. Medeni hali, hareket ve davranışları aykırı kaçmayan, alanın annesi, sevilen bir kadın. Tiyatroya gidiyor, içini çekiyor, sonra gaz ocağını yakıp eski bir romanla birlikte düşlere dalıyordu. Bu romanların kadın kahramanlarının yaşayışı ne güzeldi. Bir saat sonra çekmecede çorap arayan kocasına cevap veriyordu. İşe gitme zamanı ama sana bir çift hazırlarım şimdi. Ardından da düşünüyordu. Zaman değişti. Bir Sovyet kadınıyım. Kocamın eşiti. İşim var. Tek kelimeyle Raya gibi kadınlar milyonlarcaydı. Bazı erkeklerin dikkatini çekiyorsa özellikle uzun kirpikleri yüzündendi. Yine de bir tatminsizlik duyuyordu. Var ya ne kısmetli kızmış diyordu sık sık. Artist olacak. Her yeri gezmiş, olağanüstü bir adama sevdirdi kendini. Zina da işini çok seviyor. Hem kendimi Zina ile kıyaslamam çok yanlış. Zina olağanüstü yaratılışta bir insan. Ya Galoşka? Bir an üzülür, gözyaşı döker, hemen ardından basar kahkahayı. Kendini bulamayan tek kişi benim. Eski romanlardaki gibi bir aşk bekliyordum. Osip'in işine köstek olmaktan başka şeye yaramadım. Osip kötü değil, üstelik çok iyi bir insan ama kendini sevdirmiyor. Az kalsın Polonski'ye kanıyordum ama bir saat, belki bir ay sürerdi. Bu yoldan insan kısa sürede yüreğini harcar. Toprağın sarsıldığı, bombaların kente düştüğü, köprülerde evlerinden, çok sevgili yuvalarından ayrılanların biriktiği günlerde Ryan'ın ayakları yere basmıştı. Yararlı oluvermişti. Klavdiya Ivanovna ya da Sorokina ondan çok daha bilgili ve görgülüydü. Ama yaralılar hep küçük Raya'yı çağırın diyorlardı. Onları avutan bir yanı vardı. Belki bilgisizliği, utangaçlığı, uzun kirpiklerinden gelen şaşkın havasıydı onu sevdiren. Sert, kırlaşmış sakallı, yaşlı bir istihkamcı, biraz daha yanımda dur tatlım diyordu. Genç bir okullu yandıran Teğmen safça kekeliyordu. Raya, söyle, cennetten mi geliyorsun? Kangren olmuştu. Doktor bacağını dizinin altından kesmek zorunda kaldıklarını söyledi. Raya, yaşla dolan gözlerini çevirdi. Astsubay Guzilov kollarında ölmüştü. Ateşli, hem bulanık, hem pırıl pırıl gözlerle bakıyordu yüzüne. Bakışı o kadar dokunaklıydı ki, ölümü uzaklaştırıp onu kurtarmak için haykırmaya hazırdı Raya. Osip'in gözlerinde de bir gün bu bakış belirmişti. Yıllar oluyordu. Guzilov'un dudakları kımıldamaya başladı. Maşa'ya yaz. Arkasını getiremedi. Raya onunla ilgili bir tek şey biliyordu. Uzaklarda bir yerde Maşa adlı bir sevgilisi olduğunu. Sonra Guzilov birden buz kesmiş, Raya ellerini onun ellerinden güç kurtarmıştı. Bir adamın öldüğünü ilk kez görüyordu. Şaşırdı, allak bullak oldu. Ne kadar basit, ne kadar inanılmaz bir olaydı. Az önce içecek bir şey istiyor, çırpınıyordu. Maşa! Şimdi yüzü ciddi ve sakindi. Ölüm Raya'ya hayatı bambaşka bir gözle görme fırsatını vermişti. Her şey daha yakın, daha tatlı geliyor, Polonski'yi sevgiyle anıyordu. Neredeydi şu sıra? Osip'e ne olmuştu? Sert saçlarını okşamayı hem çok önemli hem de çok basit bir şey söylemeyi ne kadar isterdi. Onca yıl yan yana yaşamışlardı ama Raya söyleyememişti ona. Belki şimdi Osip de ateşler içinde yanıyor, Raya'ya yaz diyordu. Allah ne olmuştu? Anne ne alemdeydi? Raya içinden kanaya hep anne derdi. Bugün bildiri yine her zamanki gibi kötüydü. Raya'nın çalıştığı hastane şimdi Poltava yakınındaydı. Ara sıra geceleri bombardıman uçakları saldırıyor, evler yanıyordu. Küçük yaralı bir çocuk getirdiler. Ölüm sıradan alışılmış bir şey olmuştu. Bu bembeyaz evler, kenarı canlı renklerle işlemeli peçeteler, sabah serinliği, kara, sakin geceler, ondaki hayat sevgisini gitgide körüklüyor, düşündürüyordu. Şu yıldıza uçsam, kimse farkına varamaz. Eskiden Raya düş kurardı. Osip toplantı dönüşü sabaha karşı eve gelip uyandırdığında ona anlatırdı düşlerini. Ya bir gondola binmiş Venedik'te dolaşır, ya sütunlu koca bir salonda piyano çalar, bütün dinleyiciler ağlardı. Şimdi kartopu ağacında küçücük ekşi bir yemiş bulsa mutlulukla gülümsüyordu. Yaşıyorum, güç yaşıyorum, yük beygiri gibi kaba saba bir hayat yaşıyorum ama yaşıyorum ya. Duydunuz mu Kiev? Raya gazeteyi yırtarcasına çekti. Sonra bir şey söylemeden yaralıların yanına gitti. O gece yüzbaşı Nitenko öldü. Can çekişmesi çok acılı olmuştu. Doğrulmak istiyor, kollarını sallıyor, kan tükürüyordu. Ölene kadar yanından ayrılmadı Raya. Yüzbaşıyla birlikte ölüyordu sanki. Kiev, benim sevgili Kiev'im. Dmitri Alekseyeviç Krilov'ta tükenmez bir canlılık vardı. Hiçbir şey umudunu kırmıyordu. Ne çalışma koşullarının güçlüğü ne de olaylar. Hastane bir ormanın içine yerleşmişti. Eylül ayı özellikle iyi geçiyordu. Ölümün yakınlığıyla altüst olan doğa, zenginliklerini bol keseden harcamak istiyor gibiydi. Yükseklerde düzenli üçgenler halinde kuş sürüleri geçip gidiyordu. Her yan ot, mantar kokuyordu. Sevgi dolu güneş insanları ısıtıyordu. Irmağın kıyısında kül rengi küçük kulübeler, çocuk oyunlarının, nişanların, cenaze şölenlerinin sakin hüznünü hatırlatıyordu. Üvez ağacı da payına düşeni katıyor, yüreğin ateşinden, deli fişek gençlikten söz açıyordu. Bütün bu güzelliklerin ortasında Dmitri Alekseyeviç, halkın üzerine çöken korkunç felaketin görüntüsüyle karşı karşıyaydı. Gece gündüz evlerinden kaçanlar geçiyordu. Yük arabalarında yaşlı kadınlar iniyor, ürkek çocuklar ağlıyorlardı. Junker uçakları da yolları kurşunlarla tarıyordu. Almanlar durmadan ilerliyorlardı. Sanki onlara karşı koyacak kimse yoktu. Dmitri Alekseyeviç birkaç kere yaralı Almanlarla konuştu. Tutukluydular ama zafer kazanmış kişilerin havasına bürünmüşlerdi. Taşkınlık yapan genç canavarların neşesi vardı bu adamlarda. Güçlü, güneşten yanmış, acıyı yenip alaycı alaycı gülümsüyorlardı. Canları cehenneme, ne zaman şu heriflerin hakkından geleceğiz diye söyleniyordu kendi kendine. Siyasi komiser Bukov anlatıyordu. Dniepropetrovski'yi bıraktık. Tallinn'i bıraktık. Bando mızıka geçit törenindeymiş gibi saldırıyorlar. Bir psikolojik saldırı bu aynı zamanda. Tabii sinirler dayanamıyor. Dmitri Alekseyeviç kızıyordu. Sinir dediğin genç hanımların işine yarar. Almanlar deliyse bu onların yaptığını yapmamızı mı gerektirir? Silah yönünden bizden üstün adamlar. Tankları, uçakları fazla. Krylov ne diyeceğini bilmiyordu. Kendi alanında Almanlarla rahatça baş ederdi. Daha bir gün önce Çavuş Garbunov'un karaciğerinden 80 gramlık bir mermi parçası çıkarmamış mıydı? Komiser Çirkes'in bacağını kurtarmıştı. Bu Çirkes bir gün dans edecekti, kalıbını basardı Dmitri Alekseyeviç. Düşmanda ve Ruslarda ne kadar tank olduğuna gelince Krylov'un işin bu yanından haberi yoktu. Bukov devam ediyordu. Havadan büyük sayıda asker indiriyorlar. Yere iner inmez hemen çember olup savunmaya geçiyorlar. Her yana makinalı yerleştirmişler. Bizimkilerin aklı fikri usta nişancılarda. Motosikletleriyle saldırdıklarında insanı ürkütüyorlar. Bir serüven payı da yok değil görünüşlerinde ama kaçınılmaz biçimde insanı etkiliyor. Yine mi aynı şey? Bırakın canım şunları, ben hepsini tanırım. Almanca konuşuyorum. İçlerinden çoğuyla da görüştüm. Düşünmeyi bilmiyorlar daha. Belki bu yüzden ilerliyorlar. Hayır komiser yoldaş, hayır. Ne diyorsunuz? Güçlü olmak için aptal olmanın yettiğini mi? İstediğiniz kadar komiser olun ama bana kalırsa saçmalıyorsunuz. Sizin tanklarınızı kim icat etti? Akıllı biri mi yoksa aptal bir herif mi? Kafasız da yürürler belki ama uzun süre ilerleyemezler. Genç bir yaralı Alman getirdiler. Tankçıydı. Bir mermi parçası kalçasına girmişti. Krylov yarayı inceledi. Alman titremeye başladı. Neden korkuyorsunuz diye sordu Krylov. Alman anlamamıştı. Yine korktu. Kızılların tutsaklarını hadım ettikleri söylendi bize. Hadım edeceğinize beni öldürün, daha iyi. Krylov sinirinden kıpkırmızı kesildi ama kendini tuttu, yarayı sardı. Yara derin değil ama siz, bir el hareketi yaptı. Ayaklarınıza bir şey olmayacak ya, kafanız felaket, boş, bomboş. Alman susuyordu. Dayanamadı, itiraf etti. Binbaşım, psikiyatr mısınız? Krylov bir kahkaha attı. Ne münasebet, bir bu eksikti. Ama sizin kafanızdan korkunuz varsa psikiyatrın hiçbir yardımını göremezsiniz. Belki bir veteriner daha faydalı olur. Ananızın aklı neredeydi? Başınızda Hitler var, kabul ediyorum. Ama hiç olmazsa size iyi kötü bir insan görünüşü verebilirdi. Durum bir iki hafta sonra düzeldi. Rus birlikleri saldırıya geçmiş, Desna'yı zorlamaya başlamışlardı. Birkaç karıştırıcıyı kurşuna dizdiler. Ortalık düzene girdi. Ormana çekilen köylüler evlerine dönüyorlardı. Krylov neşeliydi. İlerlemelerinin uzun sürmeyeceğini size söylemiştim. Karısının Atkarsk'tan, Natasha'nın da Moskova'dan yolladığı mektupları almıştı. İkisi de hayatta. Yaşıyor ya, işler yolunda demektir. Şimdilik başka istediğim yok. Sonra yeniden hepsinin yüzü asıldı. Bukov her gün bildiriyordu. Çernigov'u boşalttık. Romney'i, Kiev'i. Bir şey anlamıyorum. Bu herifleri nerede durduracaklar? Krylov ilaç almak için bir günlüğüne Orel'e gitti. Döndüğünde neşesi yerine gelmişti. Yaralılara uzun uzun anlatıyordu. Almanlar yalan söylediler. Onlara bakarsanız bizde bir şey kalmamış. Bir de gidin Orel'i görün. Her şey savaş öncesindeki gibi. Dükkanlar, lokantalar, büfeler açık. Tramvaylar, hem gerçek tramvaylar işliyor. Ana yol çok güzel, bakımlı. Bir de alanı var, neredeyse başkent dersin. Lokantada porto satılıyor. İçmedim ama mataram temizdi, hastalar için aldım. Güçlendirir insanı. Orel böyleyse Moskova'da durum çok daha iyidir. Kısa süre sonra it oğlu itler geri dönecek. Hayat dolu neşesi herkese geçiyordu. Hastalar ona bayılıyorlardı. Komiser Bukov bir gün, tıp okusam fena olmayacak galiba demişti. Sanki Krylov benim komiserim. Kolayca etkilenen genç doktor Zabrotski, Krylov'un çadırına girerken, Dimitri Alekseyeviç derdi, size geldim, kollarım kalkmıyor. Kalkmayan kollara bakmıyorum, diye homurdanırdı Krylov. Özellikle tıp okumuş kişilerin kalkmayan kollarıyla hiç ilgilenmem. Kollarınız neden kalkmıyor? Belayaf'ın ateşi yükseldi diye kalkmıyorsa korkmayın. Durumu o kadar kötü değil. Kurtulacak. Sonbahar yağmurlarının ardı arkası kesilmiyordu. İnsanlar gibi doğa da hüzünlüydü. Bu kasvetli günlerden birinde Zabrotski koşarak geldi. Dimitri Alekseyeviç başlıyor. Neden başlıyor? Cephe boyunca saldırıya geçtiler. Korkunç bir bildiri geldi. Okumak bile gereksiz. Yola bakmak yeter. Dimitri Alekseyeviç ana avrat sövmek istiyordu ama kendini tuttu. Kaba bir söz kaçırmazdı hiç ağzından. Dişlerinin arasından homurdandı. Alçaklar. Zabrotski'nin dudaklarının titrediğini görünce kızdı. Yine ödünüz patladı. Başkalarını iyileştirmeniz gerekiyor. Oysa sizi gören hastalanır. Saldırıya geçtiler. Tamam. Demek birinci perde daha sona ermedi. İkinci perdenin ne olacağına gelince. Merak etmeyin. Halkımızı tanımıyor musunuz? Yoksa ayda mı dünyaya geldiniz? Bizim halkımız başkadır, anladınız mı? Moskova'dayken Almanlar kenti esaslı bombaladılar. Bizim evin bütün camları kırıldı. Ertesi günü kalkınca ne göreyim? Bir camcı geliyor, ölçü alıyor, özene bezene camları kesiyor ve yerleştiriyor. Savaştan önce bir cam kırmıştım, camcıyı getirmek için 3 hafta beklemek gerekti. Yarın diyorlardı, sonra bir daha yarın. Manej'in yakınına bomba düştü, hemen yolu onardılar. Bizim halkımız böyledir. Kendini felaket günlerinde gösterir. Saldırıya geçtiler diyorsunuz değil mi? Önemi yok. Kendimizi bir toplayalım da bakın görün nasıl kaçıyorlar. Şimdi gidin. Zaporizhye'ye bakın. Yarısı bir türlü kapanmak bilmiyor. Hoşlanmadım bu işten. Karşısındakini rahatlatmak için söylediği sözler Krylov'a ağır geliyordu. Yüreği sıkışıyordu. Felaket. Yaptık. Şimdi bu hayvanlar her şeyin canını okuyor. Buğdayı çiğniyor, çocukları öldürüyorlar. Görülmüş şey değil. Ama Krylov bir şeyden emindi. Bu işten er veya geç sıyrılacaklardı. Korkuyla bekledikleri gün geldi çattı. Yakınlarında bir tümen vardır hep. Şimdi tümenin izi bile kalmamıştı. Telefondan ses gelmiyordu. Yoldan subaylar, çeşitli sınıflardan, piyade, istihkam, ulaştırma, askerler geçiyordu. 4 yandan ateş ediliyordu. Durum kötüydü. Böylesi görülmemişti hiç.